أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ebu Hureyre'den öğrendiğimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin yolculuk konusundaki bir mesajı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bulabilirsiniz. Kim diyor sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkmak isterse geri kalanlara sizi bırakılan emanetleri asla zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum desin. Bu söz, insan hayatının Hazreti Adem'den bu yana onsuz olmaz makamda zorunlu bir bölümünü düzenliyor. Yolculuk. Ta babamız Adem dünyaya gelişi bir yolculuk kabul edersek, neredeyse yaratıldıktan sonra başlamış yolculuğa. Rivayetlere göre Serendip yani Seylan'a inmiş. Annemiz Havva Cidde'de, birbirlerinden bu anlamda habersiz ama onları sevk eden Allah elbette buluşturacak. Bir uzun yolculuk başlamış Adem Aleyhisselam için. Hindistan'dan, İran'dan ta Arafat'a kadar. Havva anamız o belki de kadınlık ruhunun kıyamete kadar bir özel sembolü olarak Cidde'den Arafat'a kadar gidivermiş hemen, yakın. Onun fazla dolaşması gerekmemiş. Ama bu yolculuklarda Adem ve Havva kimseye veda etmek durumunda değiller. İşte ondan sonra, buluştuktan sonra eğer ayrılmışlarsa, bugüne kadar bütün insanlar bir yerlere gitmek için birilerinden ayrılıyorlarsa, hep bir yolculuk söz konusu olacak ve geride bıraktıklarına şöyle diyecekler: sizi bırakılan emanetleri asla zayi etmeyen, kendisine emanet edilince asla ona zarar vermeyen, kaybetmeyen Allah'a emanet ediyorum. Böyle diyeceksiniz. İyi ama giden geriye bıraktığını Allah'a emanet etti. Peki ya kendisi? Başta Allah'a müracaat edip ona sorup gideyim mi demek durumunda olmasın mı? Cahiliye dönemi dediğimiz İslam gelmeden önceki toplumsal hayatta insanlar hayatlarını, ne yapıp edeceklerini Allah'a sormak yerine başka otorite varlıklar edinip onlara soruyorlardı ya, gidip o büyüklerine, yani takım kaptanları mı diyeceksiniz, ya da ilah edindikleri, tanrılaştırdıkları makam ve mevkiler mi diyeceksiniz, onlara varıp soruyorlarmış, ne dersin, müsaade eder misin, iznin olur mu, beni yolda korumaya söz verir misin gibi. Hatta bu iş, o müracaat edilen kaynakları bıktırıcı olmasın diye de belki, oklar üzerine evet git, ya da gitme, yarın git, 3 gün sonra, olsun bu iş olmasın gibi yazılar yazılır, adam onlardan birini çeker ve gereğini yerine getirirmiş. Nereden nereye? Haktan batıla geçişe bakın, batılı terk edip hakka tekrar dönüş modelini tekrar izleyin. Peki, siz önce Allah'a sordunuz mu, nereye gidiyorsunuz? İyi ama canım, bu da Allah'a sorulur mu diyeceğiniz bir konu mu var yoksa hayatınızda? Nereye gideceğinizi, neden gideceğinizi ve ne zaman ve de nasıl gideceğinizi peki kime soracaksınız Allah'a değil de? Haşa, eğer onun bilmediği bir konu diyorsanız, estağfirullah. Peki yok gerçekten, hayır onun bilmediği bir konu yok ama yani bu konuyla Allah ilgilenmez diyorsanız, bir kere daha estağfirullah. Tamam, onu da anladık, yanlış olduğunu. Peki yani Allah elbette bilir, Allah'la elbette ilgili ama yani ben yolculukta Allah'a sorsam ne fark eder, sormasam ne yazar? Çünkü arabamı hazırlamışım ya da otobüsümden biletimi almışım ya da yolların eman ve emniyetini bilmişim. Yani Allah'la diyalog halinde olmam gereken bir konu değil ki demeye zaten cesaretiniz olmasın. Çünkü ne zaman insanlar Allah'ın hıfzu emanında olmaya muhtaç değiller ki? Buna göre nereye gideceğinizi önce bir sorun. Köşe dönmeye mi? Yani öyle takdir edilmişse yormayın kendinizi. Bulunduğunuz yerde çabanızı Müslümanca yapın. Çok köşeler dönersiniz. Korkmayın. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğreniyoruz. Yani tabir caizse Peygamberimiz bana şöyle söylüyor. Daha sen ana karnındayken senin neyle imtihan olacağın, sana tahsisat olarak neler ayrılacağı, senin yani rızkın, bunların sana ne zaman, hangi zaman çizelgesiyle ulaşacağı ve senin bunlar adına ne yapman gerektiği konusu baştan belli değil mi? Ve İslam demiyor mu, sen neyle imtihan olursan ona göre hareket et ki Allah'ı razı edecek bir fırsattır bu. Böyle demiyor mu İslam, Kur'an ve sünnet bize? Öyleyse balık mı avlayacaktınız? Eğer yasağa riayet etmez, yasağı gönlünüzden kaldırır, Allah'ın yasak konusunda hayata hakimiyeti yoktur deyiverirseniz, balık çok. Yani cumartesi gün balık avlamaya çalışanların balığı çokmuş biliyorsunuz. Bakın Araf suresine. Ama haram ve helal tanıdınız mı? Haram ve helala dikkat ettiniz mi? Balık yeterince. Bu da garanti ama bunu iyi bilesiniz. Öyleyse ticaret için mi gidiyorsunuz? Sosyal diyaloglar için mi? Bir başka sosyal hayat, bir başka eğitim hayatı için mi? Yani Allah'ın sizden istediği bir hayat için mi gidiyorsunuz? Yolunuz açık olsun. Çünkü o yola giderken aleyhissalatü vesselam ne diyordu siz evden çıkarken? Kapınızın hemen önünde, eşiğinde iki tane sancaktar bekliyordu. Beyhaki'nin Kitab-ı Zühd'ünde okuyoruz. Biri şeytanın sancağı, diğeri meleğin sancağı. Allah'ı razı etmeye çıkan kişi meleğin sancağı altında dönünceye kadar, diğeri de şeytanın sancağı altında bulunuyordu. Dolayısıyla siz baştan ciddi niyet edin. Nereye gidiyorsunuz? Rahmetli babanızın mesajına göre mi? Toplumsal bir baskı olarak mı gitmek zorundasınız? Ama yani başka çareniz yok derken Allah ve Peygamberle istişare ettiğinizde o da sizin çaresizliğinizi kabul etti mi? Yani siz size göre bu mazeretlerinizi, bu beyan ettiğiniz zor durumda oluşunuzu Allah'ın sizin için bir özür beyanı olarak kabul edeceğinize gerçekten inanıyor musunuz? Ben bunu zaman zaman muhataplarıma böylece soruyorum. Mesela bir şeyler anlatmaya çalışıyor karşımdaki, sonra bilmem anladın mı diye soruyor. Ben de ona soruyorum, sen anlattığına inanıyor musun? Sen sana göre bu konuyu anlattın mı? Evet diyor, o zaman ben de anladım öyleyse diyorum. Yani biz Allah'ın bizim derdimizi anladığına inanıyor muyuz? Biz dertliyiz, mecburuz, çaresiziz, başka imkanımız yok. Bunu böylece ayan beyan ettik de Allah elbette zalim değil zaten, o bizden daha merhametli. O elbette merhametin kaynağı, rahmet ve merhamet ondan, Rahman ve Rahim olan o. O hepten anlar zaten. Ama acaba biz kendi kendimize onsuz düşündük de vallahu emarana biha, Tanrı da herhalde böyle emreder canım zaten diye onu zorunlu mu hissettik? O bölümü kayıt altına almak şartıyla tekrar ediyorum. Yolculuğa mı çıkıyorsunuz? Geride kalanlara diyeceksiniz ki sizi emanetleri asla zayi etmeyen, kendisine bırakılan emanetleri kesinlikle kaybetmeyen, yazık etmeyen, boşa götürmeyen Allah'a emanet ediyorum. Çok güzel. Allah'a emaneti bilen bir bilinçle yola çıkan insanlar, Allah'ın hayata karışması konusunda Allah'a tahdit getiremeyeceklerinden, sınır tanıyamayacaklarından dolayı Allah'ın kendisinin gitmesi programına da müdahalesine baştan evet desinler. Sorarlar bazen, yola çıktım. Şu kadar kilometre, bu kadar mesafeydi. Ya 92 idi veya 101 idi. Ya da ben aslında 20 kilometre gitmiştim. Orada dediler ki 100 kilometre ötedeydi senin aradığın. Oradan devam ettim, niyet ettim. Acaba oraya giderken, beriye dönerken ben bu yolculukta seferi olacak mıyım? Yani orucumu bozabilir miyim ya da namazımı kısaltabilir miyim, iki rekat kılmak zorunda mıyım diyenlere seni oraya gönderen Allah mı diye önce tartıştın mı? Önce kendinle anlaştın mı diyorum. Bu önemli bir nokta bence. İnsanlar, ey Allah benim Rabbim, Allah benim ilahım diyenler, ben Allah'ın Rab ve ilahım oluşu konusunda aleyhissalatü vesselamın örnekliğine muhtacım. O benim peygamberim. Allah bana bu mesajı kitap olarak Kur'an diye bana göndermiş. İşte Kur'an benim kitabım diyenler, söyleyin nereye gideceğinizi Allah'a sordunuz ya da ondan izin aldığınız için mi gidiyorsunuz? Söyleyin ne demek istediğimi galiba ifade etmeye zorlandım ama başka çarem yok, ne desem size, nereye gidiyorsunuz, hatta şu anda evinizin dışında bir yerlerde misiniz ya da bir saat sonra iki saat sonra mı çıkmak üzeresiniz? Kısa vademi hemen karşı komşuya ya da öteki sokakta, bir iki mahallede, bir başka semtte, yan ilde, öteki dünyada, öteki diyarda bir yerlere mi gideceksiniz? Önce Allah'a bir sorun. Allah git dediyse gitmeye başlamış, ayağa kalkmış, hareket halinde olacaksanız o zaman geride olanlara da deyin ki sizi emanetleri asla zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum. Peki geride kalanlar o gönderdiklerine ne diyecekler? Yani birilerini görüyorum, bırakıp giderken hadi tatlı rüyalar diyorlar. O da ona iyi uykular diyor belki. Yani Ashab-ı Kehf gibi uyumak belki iyi uyku ama hatta şimdi onu istemeye de hakkımız yok değil mi? Adam uyuyacak bir güzel, yattığın yerden kalkmamacasına, sağa sola dönmemecesine tatlı tatlı rüyalarla uyuyacak. Ama aleyhissalatü vesselam o tür uykular konusunda uyarıda bulunduğunu biliyoruz. Kim ki öyle yatsı namazını kılmış yatmış da gece uyanmamışsa şeytan kulağına işemiştir dediğini okuyorum hadis kitaplarından. Veya böyle bir insanın üzerine şeytan üç düğüm vuruyor. Gece kalkıp Allah'ı gündemde tutar anarsa, mesela besmele çeker, tevhid ve tehlille dilini depreştirir, yani söylerse, söz söylerse, işte o zaman bir düğüm çözülür, abdest alırsa ikinci düğüm, sonra namaz kılınca üçüncü düğüm çözülür. Biz şeytan bağıyla mı yaşıyoruz dersiniz? Ondan mı dinlenmiyoruz, dinlenemiyoruz? Ondan mı ne yaptığımızın bilincinde değiliz? Ama İşte öyle dualar var. Peki sünnete uygun olanı ne ki? Yani öyle bir durumda peygamber geride kalmışsa acaba giden yolcuya, uğurlanana nasıl hareket ederdi ki? Salim demiş ki İbni Ömer radıyallahu anh yolculuğa çıkmak isteyen kişiye şöyle söylüyormuş. Bana yaklaş, Resulullah'ın bizi uğurladığı gibi seni uğurlayayım diyor ve şöyle dua ediyormuş, şöyle söylüyormuş İbni Ömer, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi adım adım, karış karış değil, hatta parmak parmak, tırnak tırnak takip etmeye çalışan bu seçkin sahabi aleyhissalatü vesselam Efendimizin nasıl yolcu uğurladığını biliyor ve yola çıkmak, yolculuğa çıkmak isteyen kişiye diyor ki yaklaş, bana yaklaş hele şöyle bir, ben aleyhissalatü vesselamın bizi uğurladığı gibi seni uğurlamak istiyorum der ve diyormuş ki dinini ve geriye bıraktığın evladı, iyalini, malını ve amellerinin neticesini Allah'a emanet eder, korumasını dilerim. Güzel mi? Yani şahsen yola gidenler ihtiyacınız var mı? Böyle bir duaya ihtiyacınız varsa siz de başta, hatta giderken söyleyeceğinizi söylediğiniz insanlara bu bilinci aşılayın. Hanımınızı mı bıraktınız geriye? Yok bizim evde ters mi diyorsunuz? Bizim bey kalır da ben giderim. Tamam. Yani Allah'a sordunuz değil mi önce? Kim gidecekse o beyan etti değil mi? Yani Allah sizin hanginizin nereye, ne zaman, hangi amaçla, ne tür, hangi yöntemle gideceğinize karıştığına inandınız, ona sorup danıştınız dediğini dinliyorsunuz değil mi? Benim ne sözüm ola ki Allah yardım etsin demekten başka? Ama bakın siz geride kalanlara öğretecektiniz başta. Ey siz, ben giderken geride bıraktıklarım, ben size, sizi emanetleri zayi etmeyen, asla kaybetmeyen, kendisine bırakılan emanetleri boşa götürmeyen Allah'a emanet ediyorum diyeceksiniz. Bunu böyle beyan ediyorsunuz, böyle diyeceğim diyeceksiniz onlara ve diyeceksiniz ki siz de bana dinini, geride bıraktığın evlad-ı iyalini, malını ve amellerinin sonucunu Allah'a emanet eder, korumasını ondan dilerim diyeceksiniz diye öğreteceksiniz. İhtiyacınız varsa tabii, değilse siz nasıl biliyorsunuz öyle yapın, onlar nasıl biliyorsa öyle yapsınlar mı? O bile ilgilendirmez beni, ister yapsınlar, dilerse yapmasınlar. Yani benim o konuda söz söylemeye zaten yetkim yok. Öyleyse bakın geride kalanların duasına az şöyle biraz titiz davranın, ne dediğinizin bilincinde olacak biçimde gidenin dinini, bir de diniyle yani o yolculuktaki yaşantı biçimi din idi ya, ne yapıp edecekleri, nerede durup yürüyecekleri, nereye bakıp neye göz kapatacakları, ne dinleyip ne dinlemeyecekleri dindi ya, sadece namaz abdest değildi, bütün bir hayat programıydı. İşte bu din konusunda biz o işi Allah'a emanet ediyoruz. Yani ya Rab, bu giden yakınımızın, bu giden kardeşimizin, bu giden kocamın, bu giden hanımımın, bu giden oğlumun, kızımın, bu giden annemin, babamın dinini ben sana emanet ediyorum. Yola çıktı diye dinini kaybetmesin anlamına. Bazen insanlar bulundukları ülkeden bir başka ülkeye yolculuk ederler. İşte din adına, İslam adına olmasa da bu yolculukların kimileri bilimsel platformda söz sahibi olmak, apolet kazanmak, yani akademik çalışma yapmak manasına gelirmiş. Derler ki, işte böyle Avrupa'ya gidenlerden biri ötekini, diğeri berikini suçlamak değil aslında, biraz da espiritüel olarak şaka yapmak manasına şöyle değerlendiriyor. Biz bir grup olarak Almanya, Fransa, İngiltere'ye tahsil yapmaya, doktor olmaya, doçent olmaya gidiyorduk. Giderken Kapıkule'de dinimizi, imanımızı, İslam'ımızı, namazımızı, abdestimizi bırakıp gittik. Orada olmaz bu iş diye, beceremeyiz diye. Yani Müslümanlığımızı burada bıraktık. Sonra öylece gittik işte oraya. Tabii biraz şakayla karışık ama gerçeğin ifadesi olduğunu beyan ediyorlardı. Sonra dönüşte hepimiz bıraktığımız yerden dinimizi alıp gelecektik ya, ama maalesef kimileri unuttu, öylece dönüp geldiler. Diğerleri o ara boşluktan sonra aldıkları dini bıraktıkları yerde 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra artık rüzgar mı vurmuş, yağmurda mı kalmış, bir taraf paslanmış mı, az çürüdüğü tarafı mı olmuş, kimi yerler unutulmuş mu veya kimi yerler ezilmiş, bozulmuş mu, onlar bir başka tarafa, yani şimdi değerlendirmeyelim o konuyu, ama kimileri dinlerinin oraya bırakıldığını, emanet bırakıldığını unutuvermişler bile. Bunun tersi bir örnek de hacca gidenler tarafından söylenir, bazen duyarız. Medine'de bir eve yerleşir hacı efendiler ya da Mekke'de bir otel odasındadırlar. Şöyle 8 kişi bir odada, 8 kişi diğer odada, hanımlar bir tarafta, beyler bir tarafta, öyle ayarlanmıştır. Ama ihrama girdiği halde, yani vücudu memleketindeki yaşantısının ötesinde bir kıyafetle ortadayken, erkeklerden biri kadınların yanına ya da kadınlardan biri erkeklerin yanına serbestçe, yani babasının yanına girer gibi değil, annesinin yanına girer gibi değil, karısı ya da kocasının yanına girer gibi giriverince, birileri de bazen tepkilerini şöyle acele ederek ya da sinirli olarak ortaya koyuverirler. Aa, olur mu? Bir dakika, dikkat edin gibi filan. Onlar gayet rahat ve pişkin. Olur mu Hacı Efendi, sabır. Biz erkekliğimizi ya da kadınlığımızı Şam'da bıraktık da buraya geldik. Burada hiç öyle bir şey olur mu? Yanlış düşünce olur mu? Biz kardeşiz artık burada. Dönünce yine Şam'da erkeklik kadınlıklarımızı alıp memlekete döneceğiz diyorlar. Bilmem ifade edebildim mi? Yani insanlar yola gidince bir şeylerini unutuyorlar galiba bir yerlerde. Mesela bir büyük kentin otogarında yıllarca 12 veya 15 yıl imamlık yaptığını söyleyen bir hoca efendiyle tanışmıştım. Adam gayet ciddi ve samimi ve de ağlıyordu. Yıllardır buradayım, kadınlar namaz kıldığını neredeyse görmedim diye. Çünkü bakıyorum, günlük hayatında, sosyal hayatının içinde, hatta ekonomik karmaşanın ve kargaşanın arasında bile namazına dikkat eden, titiz davranan nicelerini bilirim ki, yola çıkınca namazı memleketinde bırakıyorlar, dönünceye kadar. Yani 30 kişi, 40 kişi, 50 kişilik bir grup, hatta onların hemen hemen neredeyse hepsinin namaz kıldığına şahit bile olsanız, geçmiş dönemlerinde, yani yolculuğa çıkmadan önceki hayatlarında, bakın ki neredeyse yolculukta hepsi unutmuş olacaklar. Mola ya namaza göre verilmiyor, ya öyle bile olsa herkes namaz kılmıyor. Mazeret hazır. Arkadaş, arkada kılıversen, ya da koltukta kılsan, veya iyi ama mola yerinde kılsaydın, henüz vakit girmediğini bilmez o. Peki 3 saat sonra bir daha mola vereceğiz, orada kılıver. Ya da akşamdan sonra, sabahtan sonra, yatsıdan sonra vardığımız yerde hepsini birden kılarsın. Şahsen biz mesela biraz öyle yapıyoruz diyenler, abdest için ya da namaz için böyle kendilerince kendi yorumlarını temel kabul edenler de duyuyoruz. Neden ki? Yani insanlar namazdan başka konularda neden birbirlerine daha anlayışlı davranıyorlar da bu konuda yardımcı olmaya yanaşmıyorlar ki? Peki namaz için bir 10 dakikalık mola bütün hayatı alt üst eder mi dersiniz? 10 dakika daha geç varmak bile her şeyi alt üst etmez de, 10 dakika zaten arada elbette kapatılacak kadar bir rötar anlamına gelmez mi? Ama Allah dedi diye gidilen yolculukta, Allah'ın dediği gibi gitmek anlamına yolcular namaz kılacaklar ya da kulluklarını gündemde tutacaklar. Ama galiba geride bıraktıkları böyle bir şeyi Allah'a emanet etmeyince, onlar da dinlerini de geriye, hani yolda lazım olmayacak günlük kullandığı eşyalarla birlik bırakıveriyorlar galiba. Allah affetsin. Dahası geride bıraktığı evladını, ehlini, çoluk çocuğunu, hatta hısım akraba eş dostunu ve bir de malını, ayrıca amellerinin neticesini, ne yapıp ettiyse, onlar nereye götürüyorsa o ameller kendisini, bütün bunları Allah'a emanet ediyor, korumasını Allah'tan diliyorum şeklinde aleyhissalatü vesselam gidenlere dua ediyor. İbni Ömer de yolculuğa çıkmak isteyen kişiye böyle dua ediyormuş. Hazreti Enes'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir adamın ardından, o yola giden bir adamsa, şöyle dua ettiğini rivayet ediyor Enes. İmam Tirmizi sahihinde bunu bize haber veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ım, gittiği yere ona yakınlaştır ve yolculuğunu ona kolaylaştır. Allahu Ekber, ne hoş bir dua. Kim düşünebilir, söyleyin peygamberden başka bunu. Allah'ı peygamber gibi tanıyan kişi ancak söyleyebilir değil mi? Bu yolculuğu ona kolaylaştır ve gittiği yeri ona yaklaştır. Yani işte 200 kilometre efendim ya da 750 kilometre, bunun yakını ne ola? Yani orası gelecek, aradaki şehirleri atlayacak, bu tarafa doğru çıktınız, Erzurum'dan İstanbul'a gidiyorsunuz. Ankara'ya uğramadan ya da Adapazarı'nı görmeden ya da Sivas'tan geçmeden ya da Erzincan'ı atlayarak İstanbul geliverecek öyle mi şöyle Erzurum'un yanına? Veya İstanbul'dan Erzurum'a giderken aynı şey olur mu? Öyle değil tabii. Yani o materyalist bir düşünce ya da determinist bir düşünce, belli hareketler belli sonuçları gerektirir gibi, siz de biliyorsunuz oysa. Bir hasta düşünün, kıvranıyor gece, ne yaptığını bilmiyor, kafası sanki büyümüş, vücudu sanki derinleşmiş ve ağırlaşmış, çevresindeki eşyalar sanki uzaklaşmış ve küçülmüş, ne yaptığını bilmiyor. Hafiflese değil, ağırlaşsa değil, değişik farklı bir hal almış derken, bu kıvranmanın, bazen ateş hatta bazen üşümenin eşiğinde saatine bakmak aklına geliyor. Saat 2. Kıvranıyor, dönüyor, çalışıyor, çabalıyor, ne yaptığını bilmiyor. Kendince yarım saat didişiyor, sanki savaşıyor, hayatta kalmakla savaşıyor, yarım saat uğraşıyor, sonra saatine bir bakıyor, 2'yi 5 geçmiş. Olmaz mı öyle? Hani yarım saatti? Nasıl da 5 geçti? Dışarıdakilere göre 5 dakika, kendisine göre yarım saat olmuş demektir. Bilmez misiniz, sevdiğiniz birisiyle sohbette vakit nasıl da çabuk geçer? İlgi alanınıza giren bir konu konuşulurken nasıl da gece yarılarına kadar oturduğunuzun farkına bile varamazsınız. Öyle değil mi? İstediğiniz yere giderken ya da gideceğiniz yere giderken bazen tekerler dönmez gibi olur değil mi? Öyle olmasın demek. Birden geldik elhamdülillah. yakın oluverdi. Sanki yeni çıkmıştık, işte hemen de buradayız dercesine, çok da kolay bir yolculuk olduğu manasına aleyhissalatü vesselam böyle dua ediyor. Yani biz de edelim mi? İhtiyacı olan varsa evet. Ya da biz bunu peygamberden bir edep, bir sünnet, bir din olarak öğrenmişsek, biz de yapmak durumundayız tabii. Kime ama? Gitmesi gereken yere gidene. Onu ısrarla vurguluyorum, fark ettiniz. Gitmemesi gereken yere gidene, şimdi onu ne diye acele götür ya Rabbi, aman gitsin ya Rabbi diye dua edeceğim. Yıllar önceydi. Arkadaş bir mektup uzattı. Aman dedi, bu bugün mutlaka atılacak. Çalıştığımız yerde, o şehre inmeyecek, şehrin biraz dışı, ben inecek olunca bana vermiş bulundu. Dedim hay hay, atarım inşallah. Ama beni de onu da tanıyan biri onu ayıktırdı. Yok dedi, aman al onu. Hayır dedi ya, atarım dedi ya. Ama belli olmaz nereye atacağı dedi. Yani uyandırmasının ne anlamı vardı bilmem ki. Neymiş mektubun içindeki? Efendim bir tencere tabak seti varmış. Şimdiki mevcut fiyatıyla alma imkanının son hakkıymış. O gün eğer verirse postaya tamammış. Değilse %25 zam gelecekmiş. O kadar zarar etmesini istemiyorsam ben atmam gerekiyormuş. İster miyim dedim ya. Kesinlikle. Mesela şimdi diyelim ki 10 milyonsa o zaman 12,5 milyon olacak. Yazık değil mi? Adama niye zarar ettirelim? Elbette öyle diye böyle genel kurallarla ben işi kabullendiğimi beyan etsem de belki aracı uyandırmaya devam ediyordu. Olmaz dedi, bu adamın nereye atacağı belli olmaz, al sen onu elinden. Dedim ki niye? İnan ki karşımdakinin zarar edeceği bir şekilde atmam, mutlaka ben onu düşünürüm. Sonra tabii iş ciddileşince yorum yapmak zorunda kaldım. Dedim ki bak, ben bunu çöpe atarsam sen 10 milyon kazanacaksın. Ama postaya atarsan 2,5 milyon kazanacağını iddia ediyorsun. Hadi diyelim olsun, arada 7,5 milyon fark var. Ben senin hayrını düşünüyorum. Şu anda evinde tava, tas, tencere, tabak yok mu Allah için? Onlar nereye gittiler? Sen bugüne kadar nerede yaşıyordun? Yani sacın üstünde pişiriyor, taşın üstünde yemiyordun elbette. Nasıl olsa taşıyamayacağın kadar, ahirette hesabını ödeyemeyeceğin kadar eşyanın içindesin. Nereden mi bildin? Mutfağına her gün gittiğin birisi mi? Yok, kendimden biliyorum ya. Hepinizin öyle değil mi şahsen? Yani çok az istisna var değil mi biliyorsunuz? Öyleyse insanların nereye gittikleri önemli. Yolculuğa gidenlere dua edeceğiz arkasından. Diyeceğiz ki ya Rabbi, gittiği yere ona yakınlaştır ve de yolculuğunu kolaylaştır diyeceğiz. Ama eğer gitmesi gerektiğine inandığımız bir yolculuksa. Değilse seherler bizim diyeceksiniz. Sahurlar bizim diyeceksiniz. Rabbinizle aranızda engel olmayan dönemleri biliyorsunuz. Bazen meşgaleler, bazen sevgiler, bazen üzüntüler, bazen açlık ve tokluklar, bazen arabaların klakson sesleri veya teyp, radyo, televizyon programları Rabbimizle aramıza giriveriyor. Ne diyeceğimizi, nasıl diyeceğimizi bilemiyoruz. İşte onların olmadığı kimi zamanlar yakalama imkanımız var elhamdülillah. Duamızı güzel ederiz o zaman da. Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Yolculuğa çıkmak istediğimiz zaman Müslüman kardeşlerinizle vedalaşınız. Çünkü Allahu Teala onların duasında hayır kılmaktadır. Demek ki Müslümanlar yolculuğa çıkacaklarında Müslüman kardeşleriyle vedalaşacaklar. Allah böylece onların duasıyla yolculuğa çıkan kişi için hayırlar ortaya koyacak, bereketler ortaya koyacaktır. İyi ama ya peki bu konuyla ilgili nice bid'at ve hurafeler yaygınsa, külfetler yükleniyorsa insan, hem haber eden hem haber edilen, ne yapacaksınız? Yani selameti kaçmakta bulanları görüyorsunuz. Büyütmeyin olmaz mı? Adam hacca gidecek. Güzeli vedalaşması tabii. Bırakın helallaşmasını, öyle 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl geçmiş, insanların hakkını nasıl da sömürmüş, kanlarını, iliklerini bitirinceye kadar nicelerinin binlerce hakkını yemiş, sonra da ben hacca gidiyorum, acaba hakkınızı helal etseniz diye gelmiştim, diye gelmiş. Bu gelen adam açısından yanlış bir durum ya da eksik bir durum, ama helal etmesi gerekenler etsinler, Allah'tan karşılığını daha çok beklesinler, ne fark eder? Yani 10 yıl önce 10 lira mı, 50 yıl önce 1 lira mı veya 100 yıl önce 5 kuruşumu ya da benzer paraları gasp etmiş bir insanın bugün hakkımı helal ediyorum demem konusunda beni zorlayacak bir işi yok aslında, ama ben helal edeyim ki karşılığını Allah'tan daha çok bekleyeyim. Ama gelin siz beri tarafı düşünün. Helal et demeye gelenleri, onlar ne zaman yapacaktı bu işi? Akılları başlarına geldiği ilk gün. Gerçi anlarsınız ya, adam aklı başına geldiği ilk gün hacca niyet ediyor. Ondan önce zaten ne tevbe etmeyi biliyor, ne haktan vazgeçmeyi biliyor, ne hakkını helal et demeyi biliyor. Öyle olunca hakkını helal et demeye gelenlere biraz tatlı davransanız. Şimdi böyle bir adam geldi. Önceden geliyordu. 3 sene önce, 2 sene önce, 1 sene önce, 6 ay önce zaman zaman helallaşan birisiydi. Çok titiz davranıyordu. Peki o zaman yolculuğa çıkacağında vedalaşmasın mı? Yani onlardan dua istemesin mi? İstesin elbette. Lakin toplumsal bir baskı söz konusu değil mi bu konuda? Falanın filanı hacca gidiyormuş. Bir çorap, bir havlu, biraz da şeker filan götürsek. Olur mu canım? O bize neler getirmişti? Bir ek yapalım o zaman. Peki 2 çorap, 2 havlu, 2 şeker olsun. Ne kadar ayıp. El alem ne der bize canım? Peki ne olsun? Bir gömlek olsun, bir de atlet olsun. Yetmez efendim. Bir takım elbise, 2 takım elbise olsun. Yetmez efendim. Çünkü onlar şu kadar, biz bu kadar yaparsak, biz bu kadar, onlar bu kadar yaparsa diye, hayda insanlar başladılar bir yarışa, devam ede gidiyorlar bakalım. Böyle bohça bohça, sandık sandık, paket paket, poşet poşet, koli koli hediyeler gidiyor birbirlerine. Güya sözüm ona, hediyeleşiyorlar. Ama sanki bu işin altında, bak ben sana bunu getirdim ha, sen de bana getireceğini iyi bil, ona göre diye. Ne yapıyor bizim gariban hacı o zaman? Kabe'nin tavafı güzel, Allah onu istemiş. Ama Allah kusura bakmaz ya, o büyüktür elbette. Bir de çarşı tavafı lazım. Almışlar ellerine listeyi. Falan şunu getirmişti, ne uygun bu. Olmaz, olur, olsun, olmasın diye Kabe'nin tavafından 2-3-5 kat daha fazla çarşı tavafı yapanlar, Allah yardımcılar olsun. Hem giderken söylenilenler, hem giderken verilenler, hem dönünce beklenenler onları ne hale getirdiğini toplum olarak bir kere daha düşünelim. Öyle olmasın diye adam kaçıyorsa biraz da mazereti var gibi. Ya da bana kalırsa kaçmasın, gitsin ziyaret etsin, hediye getirenler mi söylesin getirmeyin diye, ya da söylesin bu olmamış diye. Onlar da elbette diyecekler, yani biz hediye filan istediğimizden değil, isterseniz getirin deyin ama ben size peygamber modeli zemzem getirmek istiyorum. O elbette getirilmeli. Peygamber dönemine ait bir uygulama olarak sünnette görüyoruz. Ama mesela bu bölgede yoktur diye misvak da getirin. Ya da hurma biraz farklı alışılagelmiş, bir ikram olur diye, hani biraz da şöyle gönül almak için onu da getirin. Çünkü aleyhissalatü vesselam yolculuktan dönenler çoluk çocuklarına hani bir taş parçası da olsa bir şeyler hediye getirsinler diyordu. Onu öyle biliyorduk. Onu da yapalım. Bu da güzel olacak. Ama çünkü mesela hurma memleketleri, yani ülkelerinde, bölgelerinde, yaşadıkları yerlerde hurmanın her çeşidine neredeyse sahip olan bölgelerden gelen insanlar, onlar mesela diyelim ki fındık, fıstık ya da leblebi gibi şeyler yoksa orada, onlar da memleketlerine onu götürüyorlarmış. Çünkü çeşit olsun, farklı olsun, farklı bir bölgeden geldi, hatıra olsun filan diye, o da elbette yerinde olacak. Öyle yapılsa, yani ille de bir hediye getirmek manasına değil. Ama efendim bir tepside şöyle neler olsun? Misvaklar. Tamam, aferin. Öteki tepsiye yerleştirdiğiniz ne onlar? Boncuk gibi. Yok, boncuk değil. Tesbih onlar. Tamam, onlar da dursun. Ama boncuk da altında varmış canım. Çoluk çocuğa şöyle biraz kolye gibi, bilezik gibi onlar da. Yüzüklerin her çeşidinden şöyle biraz az da alkolsüz esanslardan sıraladınız mı? Tamam, haçtan geldiğiniz ayan beyan. Ama bu kimi bölgelerde? Bak kimi bölgelere ki bir de levha hazırlansın. Daha haçtan gelmeden önce bir yana Allah, bir yana peygamber yazılsın. Ortasına kelime-i tevhid nakşedilsin. Ve bu evde hacca gidip gelen oldu, haberiniz olsun ha diye ilanlar edilsin, sanki kapıya, duvara, dış kapıya çakılan levhalarla. Ben onları pek fazla bilemedim, anladınız, dilime dolaştırdım, beceremedim. Hepsinden sarfı nazar ederek yeniden hadise dönüyorum. Yolculuğa çıkmak istediğimiz zaman Müslüman kardeşlerimizle demek vedalaşacağız. Onlar da dua edecekler. Yani onlar bize cep harçlığı verecekler değil. Elbette tabii dua edecekler ve böylece onların duasıyla biz hayır ve bereketlere nail olacağız. Peki yolculukta biz de dua edecek miyiz? Tabii. Mesela yolculuğa çıkan kişi diyecek ki evinden çıkarken kendi Rabbıyla baş başa olmak adına bir dua bu. Geride bıraktıklarına değil, kendi adına Allah'ım senin adınla çıkıyorum. Sen dedin diye, senden dolayı, sen sebebiyle ve sana güvendim, sana tevekkül ediyorum, seni vekil biliyorum. Güç ve kuvvet ancak seninledir. Sen güç vermezsen, kuvvet vermezsen kimin ne gücü ne kuvveti olsun? Ve Allah'ım doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayaklarımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulüm yapmaktan veya zulme uğramaktan, cahillik yapmak veya cehalete uğramaktan sana sığınırım. Böyle dua edeceğiz. Tekrar okuyalım. Evden çıkıyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. Allah'ım, senin adınla çıkıyorum. Sana tevekkül ettim, seni vekil bildim. Güç ve kuvvet ancak seninledir. Bunun bilincinde çıkıyorum. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayaklarımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulüm yapmaktan veya zulme uğramaktan, cahillik yapmaktan veya cehalete uğramaktan sana sığınırım. Hemen bir soru sormak üzere birisi herhalde. Tabii imkan olmayınca ben demire konuşuyorum, sen demirden dinliyorsun. Arada demirler, demir perdeler olunca zorlanıyoruz değil mi? Şimdi acaba bunu böyle Türkçe mi söylesek yoksa Peygamberimizin dediği gibi onun formunda mı söylesek? Bu sana kalmış gibi. Ama ben ne demek istediğini bilerek Peygamber formunda söyleyeninkini daha çok sevmek zorundayım. Çünkü bunlar Allah'a bir dilekçe. Form dilekçe olarak Peygamber modeli daha güzel değil mi? Yani doğru yoldan sapmak veya saptırılmak şeklinde Türkçe ifade belki aslında Arapça Peygamber'in söylediği sözün belki 2-3 anlamından biri kadarsa ya anlamı daraltıyorsa ya peygamberin kastettiği şeyleri ben bununla gereği gibi ifade edemiyorsam ya öyle olunca peygamberin dediğini derim. Ama benim dilim dönmüyor diyorsanız bir ay sonra alışır diliniz. Ama sizin diliniz gerçekten hiç mi böyle hizaya girmemiş, planyadan geçmemiş mi? Tamam o zaman 6 ay sonra alış, 1 sene sonra alışırsınız. Acelenizle Allah hayat vermişse uğraşın, uğraşırken ölürseniz Allah sizi onunla uğraşırken öldürmeden dolayı yaptığı gibi mükafat verecektir. Çünkü hatta insanlar hangi ibadet ve itaatle beraber idiyseler öyleyken hastalandılar da yapmadılar mı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Aynı o ibadet ve itaatı yapıyormuşçasına sevaplarında eksiklik olmazmış. İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yolculuğa çıkmak isterse şöyle derdi. Allah'ım, yolculukta arkadaş, ailede halef sensin. Allah'ım, yolculukta bana faydası olmayacak arkadaştan ve üzücü manzaralardan sana sığınırım. Allah'ım, gittiğimiz yeri bize yakınlaştır ve yolculuğumuzu kolaylaştır. Tekrar okuyorum. Benzer bir rivayet Abdullah bin Sacis'ten gelecek. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis. Hatta onu da okuyup tekrar ikisini bir daha okuyalım. Allah'ım, seferin zorluklarından, üzücü manzaralarından, fena dönüşlerden, mazlumun duasından ve dönüşte malı ve çoluk çocuğu kötü halde görmekten sana sığınırım. Hatta Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz seferden döndüğünde aynı duayı tekrar eder ancak yolculuğa çıkmak istediği zaman önce malı sonra çoluk çocuğu kötü halde görmekten sana sığınırım dediği halde bu sefer önce çoluk çocuğu sonra malı kötü halde görmekten sana sığınırım diye o bölümü çevirerek dua ederdi. Tekrar edelim. Allah'ım, Yolculukta arkadaş, ailede halef sensin. Allah'ım, yolculukta bana faydası olmayacak arkadaştan ve üzücü manzaralardan sana sığınırım. Allah'ım, gittiğimiz yeri bize yakınlaştır ve yolculuğumuzu kolaylaştır. Diğer rivayet şöyleydi. Allah'ım, seferin zorluklarından, üzücü manzaralardan, fena dönüşlerden, yani geriye fena bir biçimde dönmek, kahredici, mahvedici, helak edici, zarar edici, yani dinim, imanım, İslam'ım veya namusum, iffetim, aklım, bedenim adına kötü fena dönüşlerden, mazlumun duasından ve dönüşte malı ve çoluk çocuğu kötü halde görmekten sana sığınırım. Böyle bir dua ile çıkış ve dönüş mantığını yeniden siz bir kere daha düşünün. Aslında sizin düşünmenize zaman bırakacak kadar yavaş anlatılmalı değil mi? Şöyle okumalı, 2 dakika ara vermeli, siz bunları bir kere daha düşünmelisiniz. Ama iyisi nedir biliyor musunuz? Bunlar çocukken öğrenilmeli, bunlar büyükken uygulanılmalı, bunlar gün gün kendimize mal edilmeli. Mesela birileri şimdi bugün çok güzel yemek yapıyorlarsa bir vakitler onlar da acemiymiştir değil mi? Birileri şimdi bugün çok güzel ve düzgün konuşuyorlarsa bir vakitler ağızlarını açamıyormuştur değil mi? Birileri şimdi bugün çok güzel yürüyor ve koşabiliyorlarsa bir vakitler adım atmaya korkuyorlar, hatta bazen dizüstü bazen yüzüstü düşüyorlarmıştır değil mi? Öyleyse bunlar kendimize mal edilmeli, ancak o zaman düşünebiliyoruz. Heyhat ki şeytan orada bir de şöyle vuruyor bazen. Tam böyle dilimiz alışmış, gönlümüz alışacakken dil alışkanlığı olarak yapıvermeye başlıyoruz. Bilmem sizin de olur mu? Sanki bazen diyesim geliyor ama bazen değil, çoğu zaman hatta, hani şöyle Allahu Ekber diye namaza başlarken neredeyse nasıl oldu bilmem fecalehum ki asfim mekul oluyor ve kendimi rükuda buluyorum değil mi? Peki sizde öyle mi? Neden mi ki o? İyi de hep elem tere lilafi 3 kulfi bir elham okuyarak namaz kılınıyorsa, tabi mesela hafız arkadaşlardan duyarız bazen. Ne haber, nasıl, ne durumda senin hafızlık? Elem tereden sonrası canlı evvelallah, çünkü hep namazda okuyoruz diyor. O zaman da tabi kişi kendine mal etmeyecek. Enes radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam der ki, Allah'ın takvasından ayrılma, çıktığın her yüksek yerde tekbiri eksik etme. Demek ki yola çıkan insanlar yolculukları süresince hani bazen tepe tırmanacaklar, dağ aşacaklar, bazen ovaya inip hatta dereden geçecekler ya, her yüksek yerde Allahu Ekber diyecekler, her aşağıya inilen yerlerde öyle zamanlarda da Sübhanallah diyecekler. Cabir'den rivayetle Buhari bize böyle öğretiyor. Demek ki Aleyhissalatü Vesselam'ın sünneti yüksek yerlerde Allahu Ekber demek, daha aşağı inilen yerlerde de Sübhanallah demek gerekiyor. Yani elbette peygamber dedi diye, bunun mantığı bu, onu öyle biliyorum ama bana söylediği söz bu kelimelerin, bir yüksek yer, bir yüksek dağ geçidini tam tepesinden hatta aşarken burası yüksek ama Allah daha büyük demem gerekiyor. Bir şeylerin büyüklüğü, yüksekliği Allah huzurunda olarak elbette değerini bulmalı. Bir yerlerde inilirse, aşağıdaysa ya da alçak durumdaysa bu Allah için bir eksiklik olmadığını, Allah'ın Sübhan olduğunu beyan etmem gerekiyor. Sübhanallah, Allahu Ekber. İnsanlar Allah'la mukayese edince sonucun nereye varacağını farklı düşünmeliler. Kur'an'a bakın. Azim kelimesini Allah kendisi için kullanıyor 1. Kur'an için kullanıyor 2. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı için kullanıyor 3. Bir de cehennem azabı için kullanıyor 4. Azim demek, başka varsa şu anda bilmiyorum ama bu dördünü biliyorum. Azim demek, dost veya düşman fark etmez, onun büyüklüğünü kabul etmek makamında olduğumuz yücelik anlamına gelir. Ve insanlar bu 4 azamet sahibiyle hayatlarını hep iman dolu düzenleyebilirler. Birini büyük, en büyük, aman ne kadar büyük derken, ahlakı ne kadar güzel, edebi ne kadar hoş, yapıp ettikleri ne kadar yerinde derken insanlar, peygamberi yanına getiriverin. Onun ahlakının azim olduğu karşısında berisi küçülmez mi berikisi? Elbette. Peki bir yasa, bir yazgı düşünün. Hayatı ilgilendiren kurallar düşünün. Falan adamın kitabı, filan adamın yapıp ettiği diye Kur'an'la yan yana düşünün. Nasıl da küçülür değil mi? Çünkü Kur'an azimdir. Ya güç kuvvet konusunda mı, rahmet merhamet konusunda mı, rızık vermek konusunda mı, yani Allah'ın Allah oluşunu bize anlattığı konularda birini onunla yarıştırmaya falan kalkmayın. Onun yanına koyacağınız nasıl da küçük bile değil, küçücük bile değildir. Siz cehennem azabıyla da aynı şeyi yapabilirsiniz. Dünya platformunda nice işkenceler, zorluklar, darlıklar, kötülükler düşünün. Ama cehennem azabıyla yan yana düşününce nasıl da küçüldü değil mi? İşte insanlar Allah'ı her vesileyle ekber bilsinler. Belki de bu sürekli hatırlansın diye, belki de diyorum, peygamberim bana öyle demediği için, ama benim aklıma öyle geliyor, günde 5 defa tekrar tekrar, ama ısrarla tekrar, yani ne kadar? 6 defa bütün evrene ilan edilerek, ama namazda daha çok, ezanda ve namazda Allahu Ekber diyoruz. Kıyamdasınız Allahu Ekber, eğiliyorsunuz Allahu Ekber, secdeye gidiyorsunuz Allahu Ekber, İki secde arasında gidip gelişte Allahu Ekber, Allah hem en büyük, hep en büyük olacaktır. İşte yolculukta da bunu terennüm etmek zorundayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Kâb'ın rivayetiyle Nesai'de, İbn-i Hibban'da ve Hakim'de görebilirsiniz. Şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım, ey 7 kat göğün ve taşıdıklarının, ey 7 kat yerin ve içindekilerin Rabbi, şeytanların ve sapıttıklarının Rabbi, rüzgarların ve harekete geçirmiş olduklarının Rabbi, senden bu beldenin hayrını isterim, belde ehlinin ve bu belde içinde bulunanların şerrinden de sana sığınırım. Belde ve bölge denilince, onunla ilgili de Aleyhissalatü Vesselam'ın şöyle rivayetleri var, şöyle duaları var, İbni Ömer'den ve Ayşe annemizden öğrendiğimiz dualar. Aleyhissalatü Vesselam, bir beldeye, bir bölgeye girmek istediği zaman ya da girmek istediği, konaklayacağı, oturacağı, duracağı bir yer gördüğü zaman 3 defa şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yeri bizim için mübarek kıl. Allah'ım o yerdeki meyvelerden bizi rızıklandır. Bizi o yerin ehline, o yerin ehlini de bize sevdir. Yine bir yere yaklaştığında konaklasın ya ki konaklamasın benzer bir dua ederdi. Allah'ım senden bu yerin ve bu yerde topladıklarının hayrını istiyorum. Bu yerle bu yerde topladıkların şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım o yerin meyvelerinden bizi rızıklandır ve salgın hastalıklarından bizi koru. Bizi o yerin ehline sevdir. O yerin salih ehlini de bize sevdir. Böyle duaları var Peygamberimizin. Aynısını yapsanız elbette güzel. Benzerini yapsanız tabii güzel. Ya da dua etmek zorunda olduğumuzu öğrendik mi? Elbette, yani Allah'la diyalog halinde olmaktı ya dua, işte onlardan biri de Ebu Hureyre Efendimiz'den İmam Müslim rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolculukta sefer vakti şöyle dua ederdi. Allah'a olan hamdimizi ve bize olan güzel fazlından dolayı yaptığımız hamdimizi işiten işitmiştir. Ey Rabbimiz bize arkadaş ol ve bize fazlını gönder. Cehennemden Allah'a sığınmaktayız. Konuyla ilgili olduğunu zannettiğim bir duamız daha, bir peygamber duası daha var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yerde konaklayınca, orada kalacak biraz, yolculuğuna orada biraz ara verecekse, اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اتَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ derdi 3 defa. Yani tam, tas tamam kelimelerin, yasa ve yazgıların sahibi olan Allah'ım, senin o yasaların ve senin o kelimelerinle ben sana sığınıyorum, ben kendimi sana emanet ediyorum, mahlukat ve mevcudatın şerrinden sen beni koru Allah'ım diye dua ediyordu. Hatta anlatır bazen yolda bir yerlerde molay verenler ya da kendilerince bir yerlere gidip 1-2 gece geçirmek zorunda olanlar, Akrep de çokmuş. Yılan da varmış ama hiçbirini görmedik. Baktık ki yan tarafta aynı şekilde mola verenlerde gece birkaç defa feryat figan işitildi. Gidip onlara da söyledik. Artık onlar da rahat ettiler diyenler duyuyoruz. Ben o modeli bilmiyorum ama peygamberim bana bir yerde geceyi geçireceksem böyle dua etmemi istiyor. Eûzu bi kelimâtillâhittâmâti min şerri mâ halak. Ya Rabbi, mahlukat ve mevcudatın bana şer olması konusunda senin yardımına ihtiyacım var. Sen beni koru, ben seni emanet edilecek varlık, güçlü kuvvetli varlık biliyorum. Ben aciz ve zayıfım, ben sana sığınıyorum. Ben kendimi sana emanet ediyorum, sen bana yardım et ya Rabbi diye o tam kelimeleriyle Allah'a sığınıyoruz. Böylece yolculuğa çıkmak isteyenler nereye gideceklerini önce düşünsünler. Oraya Allah git demiyorsa çabuk vazgeçsinler. Allah'tan başkasına sorup kendi kendilerine makul sebepler aramasınlar. Peygamber'e danışıp onun dediğini yapmak için, yani İslam'ın istediği bir hayat için gideceklerse geride kalanlara dua etsinler. Ama geride kalanlar da bu İslam'ın istediği yere gitmeye kendini hazır hisseden insanlara arkadan dua etsinler. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.